Hepimizin zihninde popüler kültürden aşina olduğumuz bir narsist portresi var, değil mi?
Evet, evet, kesinlikle var.
Belki aklına Marvel evreninden Loki ya da DC'den Lex Luthor gibi karakterler geliyor hemen.
Hı hı, o tarz figürler.
Genelde kendi hedeflerine o kadar kilitlenmişlerdir ki, çevrelerindeki insanların düşüncelerine, duygularına karşı adeta bir duvar örerler. Onları anlamakta zorlanıyor, hatta tamamen kayıtsız kalıyor gibi görünürler.
Doğru, algı genelde bu yönde.
Peki bu yaygın algı psikolojik gerçeklerle ne kadar örtüşüyor? Yani narsisizm özellikleri gösteren bireyler, başkalarının iç dünyaları konusunda gerçekten bir tür körlük mü yaşıyorlar?
Yoksa?
Yoksa bu durum bir yetenek eksikliğinden ziyade bir motivasyon, bir odaklanma tercihi meselesi mi?
İşte tam da bu sorunun peşine düşeceğiz.
Elimizdeki kaynaklar, narsist zihin, yetenek mi, motivasyon eksikliği mi, başlıklı makale ve ilgili araştırmalar bu konuyu senin için derinlemesine almamızı sağlıyor.
Evet.
O zaman hadi bu karmaşık görünen meseleyi birlikte adım adım açalım.
Başlayalım. Gerçekten de narsizm ve başkalarını anlama becerisi arasındaki ilişki ilk izlenimden çok daha fazla katman barındırıyor. Popüler kültürdeki o keskin imajın ötesine geçip bilimsel verilere baktığımızda resim biraz daha bulanıklaşıyor ve ilginçleşiyor aslında.
Yani o anlayamazlar algısı biraz sarsılıyor mu diyorsun?
Aynen öyle. Bunun temellerini sorgulamak için belki de ilk olarak şuna bakmalıyız. Narsist bireylerin dikkatleri aslında nereye yöneliyor? Yani neyi görmeyi tercih ediyorlar ya da neyi gözden kaçırıyorlar?
İşte tam bu noktada Miranda Giacomin ve ekibinin 2018'de yaptığı o çarpıcı araştırma devreye giriyor, değil mi? Çok ilginç bir deneydi o.
Evet, çok aydınlatıcı bir çalışma.
Deneyi hatırlayalım istersen. Katılımcılara online bir ders izletiliyor. Fakat işin püf noktası, ekranın bir köşesinde kendi canlı video görüntüleri de yer alıyor.
Hı hı, o detay önemli.
Sonuçlar gerçekten düşündürücüydü. Ne bulmuşlardı?
Kesinlikle düşündürücü. Araştırma narsizm puanı daha yüksek olan katılımcıların dersin içeriğine odaklanmak yerine ekrandaki kendi yansımalarını izlemeye anlamlı ölçüde daha fazla vakit ayırdığını gösterdi.
Yani dersi falan bırakıp kendilerine bakıyorlar.
Aynen öyle. Bunun doğal bir sonucu olarak da dersin içeriğinden daha az şey hatırladılar.
Bu çok net bir kanıt aslında.
Kesinlikle. Bu dikkatlerini sürekli olarak dış dünyadan ziyade kendi üzerlerine çevirme eğilimlerinin dışarıdan gelen bilgileri, bu örnekte ders içeriğini, işleme ve öğrenme kapasitelerini nasıl doğrudan etkileyebildiğinin somut bir kanıtı. Adeta spot ışığını sürekli kendilerine tuttukları için sahnenin geri kalanı karanlıkta kalıyor gibi.
Bu kendine odaklanma hali, spot ışığı metaforu çok yerinde oldu, evet. Empati konusuna geçiş yapmak için mükemmel bir zemin hazırlıyor aslında.
Tabii.
Eğer dikkatiniz sürekli kendinizde ise, başkasının ne hissettiğini veya düşündüğünü fark etmek için ne kadar bant genişliğiniz kalır ki?
İşte mesele bu.
Kaynaklarda empati iki ana başlıkta inceleniyor. Bilişsel ve duygusal empati. Bunları biraz açabilir miyiz senin için? Nedir bunlar tam olarak?
Birini temsil ediyorlar. Bilişsel empati en basit haliyle bir başkasının zihinsel durumunu anlama kapasitesi. Yani o kişinin ne düşündüğünü, ne bildiğini, niyetinin ne olduğunu veya hangi perspektiften baktığını kavrayabilme becerisi.
Zihin okuma gibi yani bir nevi.
Aynen, zihinsel bir teori kurma yeteneği gibi. Psikolojide bunu ölçmek için kullanılan testlerden biri de gözlerden zihni okuma testidir. Hani katılımcılara sadece göz çevresinin fotoğrafları gösterilir ve o kişinin hangi duyguyu veya düşünceyi ifade ettiği sorulur.
Anladım, anladım. Karşıdakinin zihinsel haritasını okuyabilmek gibi bir şey. Peki ya duygusal empati, o nasıl farklılaşıyor?
Duygusal empati ise işin daha çok hissetme boyutu.
Hmm.
Onunla aynı duygusal frekansta titreşme kapasitesi.
Yani sadece anlamak değil, hissetmek de işin içinde.
Kesinlikle. Bu sadece ne hissettiğini anlamak değil, o duygunun bir benzerini kendi içinde de hissetmek ve bir duygusal bağ kurmak anlamına geliyor. Bir arkadaşın üzgün olduğunda onun üzüntüsünü içinde hissetmek gibi. İşte bu iki tür empati, başkalarıyla ilişkilerimizi anlamada kritik öneme sahip.
Peki bu iki farklı empati merceğinden baktığımızda narsisizm özellikleri gösteren bireyler nasıl bir tablo çiziyor? Popüler algı onların her iki alanda da zayıf olduğunu söylerdi ama...
Ama araştırmalar daha nüanslı bir resim sunuyor, evet.
Burası gerçekten konunun düğüm noktalarından biri gibi duruyor. Ne bulmuşlar?
Kesinlikle öyle. Yakın zamanda yapılan oldukça kapsamlı bir sistematik derleme ve meta analiz bu konuda önemli bulgular ortaya koydu. Genellikle bakıldığında narsizm özellikleri gösteren bireylerin bilişsel empati yeteneklerinde genellikle belirgin bir bozulma saptanmıyor.
Gerçekten mi? Bu ilginç.
Evet. Yani teorik düzeyde bir başkasının ne düşündüğünü, ne planladığını veya hangi perspektife sahip olduğunu anlama kapasiteleri çoğunlukla ortalama düzeyde. Hatta bazen ortalamanın üzerinde bile olabiliyor.
Yani gözlerden zihni okuma gibi testlerde fena değiller.
Genellikle değiller, evet. Performansları bunu destekliyor çoğunlukla.
Bu çok şaşırtıcı. Yani aslında zihinsel olarak anlayabiliyorlar. O zaman sorun nerede ortaya çıkıyor? Duygusal empati tarafında mı asıl sıkıntı?
Tam olarak orada. Asıl belirgin ve tutarlı eksiklik duygusal empati alanında gözlemleniyor. Başkalarının duygularıyla, özellikle de olumsuz duygularıyla rezonansa girmekte, onların hislerini içselleştirip bir duygusal bağ kurmakta zorlanıyorlar. Başkasının acısını veya sevincini hissetme kapasiteleri daha sınırlı görünüyor.
Yani sanki durumu analiz edebiliyorlar ama o duygusal yankı pek oluşmuyor.
Çok güzel özetledin. Aynen öyle. Sanki bilişsel olarak durumu analiz edebiliyorlar ama duygusal yankı odası pek çalışmıyor gibi.
O zaman şöyle bir soruca mı varıyoruz? Mesele temel bir anlayamama yetersizliği değil de daha çok başkalarının duygularına yatırım yapmama, onlarla duygusal olarak bağlantı kurmama yönünde bir eğilim veya motivasyon eksikliği mi?
Evet, bulgular ağırlıklı olarak bu yöne işaret ediyor.
Bu başta konuştuğumuz popüler algıdan oldukça farklı bir nokta ama.
Kesinlikle farklı. Sorunun kökeninde mutlak bir yetersizlikten ziyade bir motivasyon eksikliği veya farklı bir önceliklendirme olduğu fikri giderek daha fazla kabul görüyor. Başkalarının duygusal dünyasına girmek, onlarla empati kurmak için yeterli motivasyonu bulamıyor olabilirler. Çünkü dikkatleri ve enerjileri daha çok kendi ihtiyaçlarına, kendi imajlarına, kendi hedeflerine odaklanmış durumda. Hatta bu motivasyon konusunu destekleyen çok ilginç çalışmalar da var.
Ne gibi çalışmalar mesela? Motivasyonun rolünü nasıl test etmişler? Merak ettim şimdi.
Şöyle, bazı araştırmalarda narsistik özellikleri yüksek kişilere empati göstermeleri yönünde net talimatlar verildiğinde.
Yani hadi empati kur dendiğinde mi?
Aynen. Veya empati kurmanın onlara bir tür fayda sağlayacağı ima edildiğinde. Yani empati performanslarının özellikle de bilişsel empati görevlerinde arttığı gözlemlenmiş.
Vay canına.
Yani bir teşvik veya net bir beklenti olduğunda başkalarının bakış açısını anlama konusunda daha iyi performans sergileyebiliyorlar.
Bu çok çarpıcı. Demek ki yapamıyorlar değil, belki de çoğu zaman yapmaya gerek görmüyorlar veya yapmayı tercih etmiyorlar durumu söz konusu.
Aynen öyle.
Bu durumun değişmez bir kişilik özelliğinden ziyade bağlama ve kişisel çıkarlara göre esneyebilen bir davranış kalıbı olabileceğini düşündürüyor. Ama, bu durum gösterilen empatinin samimiyeti konusunda da soru işaretleri yaratmıyor mu? Yani bir çıkar için açılan empati ne kadar gerçek, ne kadar içten?
Bu kesinlikle çok önemli bir soru ve işin etik boyutunu da gündeme getiriyor. Tam da parmak bastığın nokta. Eğer empati bir amaca hizmet eden bir araç gibi kullanılabiliyorsa, bunun samimiyetini ve derinliğini sorgulamak kaçınılmaz. Bu bulgular, narsistik bireylerin başkalarını anlama potansiyeline sahip olduğunu, ancak bu potansiyelin ne zaman ve neden kullanmayı seçtiklerinin altında yatan motivasyonları anlamamız gerektiğini gösteriyor. Durum sandığımızdan daha esnek, ama belki de daha karmaşık.
Anlıyorum. Fakat kaynaklar bir uyarıda daha bulunuyor. Tüm narsistler aynı kefeye konulamaz, değil mi? Farklı alt tiplerinden bahsediyor.
Evet evet, bu çok kritik bir nokta.
Ve bu alt tiplerin empati profilleri de farklılık gösterebiliyormuş. Bu nüansı da açmak önemli sanırım. Yoksa genelleme yapmış oluruz.
Kesinlikle, çok haklısın. Narsizm monolitik bir yapı değil, farklı görünümleri var. Araştırmacılar genellikle iki ana alt tip üzerinde duruyor. Kırılgan veya savunmasız narsizm ve büyüklenmeci veya grandioz narsizm. Ve bu iki alt tipin sosyal biliş, yani başkalarını anlama ve onlarla etkileşim kurma biçimleri üzerinde farklı etkileri olabileceği düşünülüyor.
Peki nedir bu alt tiplerin temel özellikleri ve empatiyle ilişkileri nasıl farklılaşıyor? Kırılgan olan nasıl mesela?
Kırılgan narsizm, dışarıdan pek belli olmasa da derinlerde yatan bir güvensizlik, eleştiriye karşı aşırı hassasiyet, utanç ve yetersizlik duygularıyla karakterize.
Daha içe dönük bir durum gibi.
Evet, bu kişiler de kendilerini özel hissederler ama bu özel hissetme hali sürekli bir onay ve hayranlık ihtiyacıyla beslenir ve en ufak bir eleştiride veya başarısızlıkta kolayca incinebilirler. Bazı çalışmalar bu kırılgan yapıları nedeniyle kırılgan narsistlerin başkalarının zihinsel durumlarını okuma ve özellikle de duygusal empati kurma konusunda daha gerçek ve belirgin zorluklar yaşayabileceğini öne sürüyor.
Yani onlarda yetenek eksikliği daha belirgin olabilir mi?
Olabilir, evet. Belki de başkalarının duygusal sinyallerini potansiyel bir tehdit olarak algılayıp savunmaya geçiyorlar. Bu da empatiyi engelliyor.
Anlıyorum. Yani onlarınki daha çok bir tür kendini koruma mekanizması gibi işliyor olabilir. Peki ya büyüklenmeci narsizm? Onlar daha çok popüler kültürdeki imaja mı benziyor? Hani o kendine aşırı güvenen tip.
Beğenme, hak iddia etme duygusu, başkalarını kendi çıkarları için kullanma eğilimi, belirgin empati eksikliği ve genellikle daha dışa dönük iddialı bir tavır.
Evet. Tam o bahsettiğimiz Loki, Lex Luthor tipi.
Aynen. Popüler kültürdeki narsist imajına daha yakın duran alt tip budur. İlginç bir şekilde bu gruptakilerin en azından bilişsel empati gerektiren görevlerde, yani başkasının ne düşündüğünü anlama konusunda daha başarılı olabildikleri.
Daha mı başarılılar?
Evet, hatta bu yeteneklerini manipülatif amaçlarla başkalarını etkilemek veya kontrol etmek için stratejik olarak kullanabildikleri belirtiliyor.
Yani onlar için bilişsel empati bir bağ kurma aracı değil, bir...
Bir güç veya kontrol aracı olabilir, aynen öyle.
Bu alt tipler arasındaki farklar gerçekten önemliymiş. Tabloyu bayağı değiştiriyor. Bir de Mota ve meslektaşlarının 2019'daki çalışmasından bahsediliyor kaynaklarda. O ne gibi bir ek katman katıyor bu tabloya. Orada da ilginç bir şey var sanırım.
Mota ve ekibinin çalışması işi daha da karmaşıklaştıran, hatta biraz ironik bir bulguya işaret ediyor. Bazı narsistik özellikler gösteren grupların, özellikle büyüklenmeci eğilimleri olanların, sosyo-duygusal bilişsel görevlerde, yani başkalarının duygu ve düşüncelerini anlama testlerinde, aslında düşük performans göstermelerine rağmen...
Aslında pek başaramıyorlar.
Evet, objektif olarak zorlanıyorlar ama kendi performanslarını ısrarla ve gerçekle örtüşmeyecek şekilde yüksek değerlendirme eğiliminde olduklarını bulmuşlar.
Ciddi misin? Hem yapamıyorlar hem de süper yaptıklarını sanıyorlar.
Aynen öyle bir durum. Bu hem yapamıyorlar hem de yaptıklarını zannediyorlar gibi bir durum yaratıyor. Ve bu da hem kendileri hem de çevreleriyle olan ilişkileri açısından önemli sonuçlar doğurabilir tabii. Büyük bir algı farkı var ortada.
Vay canına, tablo gerçekten katmanlıymış. Hem yetenek meselesi var gibi görünüyor, hem motivasyon çok kritik, hem farklı alt tipler var, hem de üstüne bir de kendini değerlendirme yanılgıları.
Evet, oldukça kompleks.
Peki tüm bu bilgileri bir araya getirdiğimizde, narsistlerin başkalarını anlama meselesiyle ilgili ne gibi bir ana fikir çıkarabiliriz senin için? Şöyle bir toparlarsak, öne çıkan sonuç ne olurdu?
Özetlemek gerekirse, narsistlerin başkalarının zihinlerini okuma veya duygularını anlama konusunda zorlanıyor gibi görünmelerinin altında yatan temel dinamik, genellikle doğuştan gelen bir bilişsel körlük veya mutlak bir yeteneksizlikten ziyade birkaç faktörün birleşini gibi duruyor. Birincisi, Miranda Giacomi'nin çalışmasında gördüğümüz gibi dikkatlerini aşırı derecede kendi benliklerine, ihtiyaçlarına, hedeflerine ve dışarıdan nasıl algılandıklarına odaklamaları. Bu kendine odaklanma, başkalarının sinyallerini fark etme ve işleme kapasitelerini sınırlıyor.
Spot işi hep kendilerinde.
Aynen. İkincisi, özellikle başkalarının duygusal deneyimlerine yatırım yapma, onlarla rezonansa girme konusunda belirgin bir motivasyon eksiklikleri var gibi görünüyor. Bu durum özellikle büyüklenmeci narsistlerde daha belirgin olabilir. Üçüncüsü, kırılgan ve büyüklenmeci gibi alt tipler arasında farklar var. Kırılganlar daha gerçek zorluklar yaşarken, büyüklenmeciler bilişsel empatiyi stratejik olarak kullanabiliyor, hatta bu konuda iyi olduklarını sanabiliyorlar.
O yanılgı da var, evet.
Ve son olarak bazılarında kendi yeteneklerini abartılı değerlendirme yanılgısı da tabloyu daha da karmaşık hale getiriyor. Yani kendi algıladıkları ya da öyle olmasını umdukları yüceliklerinin veya altta yatan kırılganlıklarının gölgesinde başka bir zihne veya kalbe yer açmakta zorlanıyorlar. Ta ki bu durum onlara somut kişisel bir fayda sağlayana veya dışsal bir beklentiyle karşılaşana kadar.
Bu yoğun kendine odaklanma hali o meşhur fıkrayı da akla getirmiyor değil hani.
Hangisini?
Bir ampulü değiştirmek için kaç narsist gerekir?
Sanırım cevabı biliyorsun.
Sadece bir tane yeter. O ampulü tutar ve bütün dünya onun etrafında döner.
Evet, bu espri durumu biraz basitleştirse de o aşırı ben merkezci odaklanma eğilimini iyi yakalıyor aslında.
Evet, gerçekten de öyle. Peki bu kapsamlı incelemeden senin için damıttığımız temel çıkarımları bir toparlayalım istersen son olarak.
Toparlayalım.
Öncelikle narsistlerin başkalarını anlamadaki zorlukları popüler kanının aksine sıklıkla bir yetenek probleminden çok bir motivasyon ve odaklanma sorunu gibi görünüyor. Bu önemli bir ayrım.
Kesinlikle. Bilişsel empati, yani başkasının ne düşündüğünü veya niyetini anlama yetenekleri genellikle bozulmamışken asıl eksikliği duygusal empati alanında. Yani başkasının hislerini hissetme ve onlarla duygusal bir bağ kurma konusunda kendini gösteriyor.
Miranda Giacomini'nin deneyi de bunun mekanizmasını gösterdi bize. Dikkatleri kendilerindeyken dış dünyayı kaçırabiliyorlar. Bu sadece ders içeriği değil, belki bir arkadaşın yüz ifadesi de olabilir.
Çok doğru. Ayrıca narsisizmin tek tip olmadığını, kırılgan ve büyüklenmeci gibi farklı alt tiplerin bulunduğunu ve bu durumun empati yeteneklerini farklı şekillerde etkilediğini unutmamak gerek. Kırılganlık daha gerçek zorluklara işaret ederken, büyüklenmecilikte bilişsel empati bir manipülasyon aracı olabiliyor.
Ve belki de en düşündürücü noktalardan biri, uygun teşvik veya motivasyon sağlandığında, yani bir çıkar veya beklenti olduğunda empati performanslarının artabilmesi.
Evet, bu durumun tamamen sabit ve değişmez olmadığını gösteriyor. Ancak bu noktada şu soruyu sormak da önemli. Bu şekilde uyandırılan veya stratejik olarak sergilenen empati ne kadar kalıcı, ne kadar samimi ve ilişkilerin derinliği açısından ne kadar anlamlı?
İşte can alıcı soru bu.
Gerçek ve sürdürülebilir bir değişim için muhtemelen bu davranışların altında yatan temel bilişsel çarpıtmaların, önceliklerin ve motivasyonel yapıların ele alınması gerekiyor. Sadece belirli durumlarda empati göstermek ile gerçekten empatik bir anlayış ve bağ kurmak arasında önemli bir fark var.
O zaman bu incelemeden sonra aklında biraz daha dönüp dolaşması için sana son bir düşünce bırakalım. Eğer narsistik özellikler gösteren bireyler özellikle bir çıkar veya teşvik karşılığında başkalarının zihinsel veya duygusal durumlarını anlama ve buna göre davranma kapasitesine sahipse, sergilenen bu empati ne ölçüde gerçek sayılabilir? Başkalarının iç dünyasını stratejik bir avantaj elde etmek için anlamak ile onlarla samimi bir duygusal köprü kurmak arasındaki o ince çizgi tam olarak nerede başlıyor ve nerede bitiyor?
Özellikle manipülasyon potansiyeli düşünüldüğünde bu isteyince yapabilme durumu kişiler arası ilişkilerde ne gibi karmaşık dinamiklere yol açabilir?
Belki bu sorular üzerine biraz kafa yormak isteyebilirsin.